It is Ryan here, and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper, a woo-hooer, a hand clapper, a high-fiver? I kind of like the high-five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At ChumbaCasino.com, choose from hundreds of social casino-style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses, so don't wait. Start having the most fun ever at ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VGW. Void or prohibited
by law. See terms and conditions. 18+. Burası Sosyal Link. Podcast yayınımıza hoş geldiniz.
Sosyal Link ağına bağlı Ortak Payda Podcast'ine hepiniz hoş geldiniz. Tekrar merhabalar. Ben yine uzaklardayım. Tahsin abi merhaba. Hoş geldin.
Merhaba Fırat'cığım. Zaten. Evet sen de hoş geldin, ben de hoş geldim. Hala North Carolina'dasın galiba.
Doğru abi. Yarın bir Chicago'ya geçip geleceğim. Bir iki günlüğüne yokum. Evet. Ama tekrar merkez burası, yani buradayım şu anda.
Umarım her şey yolundadır, keyfin yerindedir.
Her şey yolunda. Burada zaten Haziran'da tamamen açmayı düşünüyorlar. Tamamen eski hale döneceğiz. Açıklaması yapıldı hükümetten. Bugün duyduk onu. Herhangi bir sorun olmazsa tabii. Yani büyük bölümü Amerika'nın tam açılmaya geçiyor.
O zaman 200 milyonu aşılamışlar demek ki, değil mi?
200 milyonu geçtiler abi.
Geçtiler.
200 milyonu geçtiler. Evet.
Çok güzel. Süper.
Türkiye'de de galiba hani haberler, vaatler 200 milyonu geçmiş diye duydum ama
situation in Turkey no aşı.
Abi diyecek bir şey yok ama bu zaten hani daha önce yapılan açıklamalardan tutsaydı eğer şu ana kadar Türkiye'de 1 milyon üzerinde aşı olurdu. 1 milyon üzerinde aşı olurdu pardon.
Yani tabii. Şu anda da zaten Sayın Devlet Bahçeli'nin dün bir açıklaması var. Diyor ki salgın süreci doğru bir biçimde yönetilmektedir. Aşı konusunda Sağlık Bakanımız sevindirici açıklamaları peş peşe yapmaktadır diyor. Ama aşı yok.
Belirli bir kitle için geçerli herhalde abi.
Ama aşı yok. Açıklamalardan memnun yani. Açıklamalar yerinde fakat aşı yok. Aşı olması önemli değil. Açıklamalar önemli.
Peynir gemisi mi demiştin sen abi?
Evet, öyle galiba.
Yani peki bu şöyle bir şey var. Yani şu anda mesela birçok Avrupa ülkesi ve Amerika için söylüyorum. İkinci defa yani bir sonraki aşılama sürecini planlaması başladı. Evet. Biz zannedersem yani ne yazık ki hani bu yanlış anlaşılmasın. Yani biz bu hızda gidersek 2023, hedef 2023'tü ya, yani büyük ihtimal aşının ilk dozunu da 2023'e hedefleme gibi bir durum olabilir bence.
Yani çok yavaş gidiyoruz ve bu bahse konu bağlantıları da inandırıcı değil artık. İnanamıyoruz yani. Söz var, laf çok, icraat yok. Aslında birçok alanda öyle zaten ya. Evet.
Abi şimdi şöyle bir şey var. Tahsin abi ben şu garip geliyor bana. Hani şimdi konuşulduğu zaman biz hani sayılı ülkelerden bir taneyiz siz dünyanın. Öyle sözde konuşulduğu zaman öyle konuşuluyor. Evet.
Evet.
Hani büyüklük olarak, gerçekten ekonomik olarak, gerçekten hani insan yapısı olarak tabii ki birçok ülkeden çok daha ilerideyiz. Yani müthiş bir yapımız var. Bence de inanılmaz bir dinamik yapımız, inanılmaz bir ekonomimiz var. Dinamik bir ekonomimiz var.
Evet.
Fakat şu var. Yani bizim durumumuzda olan bütün ülkeler aşılama işini bitirdi. Yani bizden daha kötü gösterilen ülkeler de bitirdi.
Evet.
Hani bizim eleştirdiğimiz, hani yardım yaptığımız ülkeler de bitirdi. Hani gönderdik ya ilk zamanlarda, pandeminin ilk zamanlarında.
Evet, evet.
Maske gönderdik diye sevindik, yardım malzemesi gönderdik diye sevindik. O ülkelerde aşılama bitti abi.
Ya, evet.
Yani asıl hani soru işareti yaratan bu. Yani biz o zaman aşı niye alamıyoruz? Bizim gibi ülkeler ya da bizden daha kötü ülkeler olarak gösterdiğimiz ülkeler aşılarını aldılar.
Evet.
Onlar oralara sözünde duruyor, millet de bize mi durmuyor?
Yani ben işin parasal sorunlardan tıkandığını düşünüyorum. Yani finansman sorunu bence bu işi tıkatıyor. Çünkü aşı bedava verilmiyor tabii ki. Ve ne yazık ki işte güçlü ekonomi, büyük ekonomi, dünyanın 10. büyük ekonomisi olmak üzereydik tam. Ama bu işte bu pandemi işi işimizi bozmuş.
Acaba bu aşıları ithal etmek için araya sokulan özel sektör mü bir sorun çıkartıyor? Var ya hani bir şirketlere bağlandı ithalat.
O yani öyle yürüyor şu anda değil mi? Evet benim tabii. Net bilgim yok ama şirketler üzerinden ithalat yapılıyorsa tabii orada da belki de sorun vardır. Çünkü o zaman hani tıpkı şey gibi belediyeden ihale alan müteahhitin inşaatı yapmak için ödenek beklemesi gibi. Ödenek yoksa inşaat da yok, duruyor.
Sputnik V aşısı gelecek ya abi. Sputnik V aşısı için şirket İstanbul'da bir belediyenin meclis üyesi sahibiymiş bu şirketin.
Ya.
Evet. Yani düşünebiliyor musun abi?
Evet.
Yani biz sağlıkta devlet direkt olarak Devlet Malzeme Ofisi'nin mesela atıyorum bunu komple bünyesine alıp dağıtması gerekmez miydi? Yani bu asıl program burada yapılmaz mıydı?
Tabii canım. Tamamen devlet eliyle yönetilmesi gereken bir süreçti. Ama yani bu eğer böyle bu süreçten bile ekmek çıkarılmaya çalışıyorsa, birilerine rant sağlanmaya çalışıyorsa, yani ne diyelim, sözün bittiği yerdeyiz yani, pes mi diyelim, yuh mu diyelim, ne diyelim bilemiyorum. Şimdi tabii
abi
bunu
sözün bittiği yere gelip icraat bölümüne geçsek çok iyi olacak da.
Evet.
O sözün bittiği yere gelemedik bir türlü, hep sözdeyiz yani.
Sosyal link.
Şimdi bana şeyi hatırlattın. Ticaret Bakanı ayrılan, görevden alınan Ruhsar Pekcan Hanımefendi'yi hatırlattın. Yeni okuduklarıma göre bakan olduktan sonra dezenfektan şirketini kuruyor ve o şirketten kendi bakanlığına işte 9 milyon liralık ürün satıyor. Bu arada
hepsi tesadüftür abi. Hepsi tesadüftür.
Öyle mi? Bu arada öncesinde de eski şirketi nedeniyle gümrük müdürlüklerine uyarı yazısı yazılmış. Yani bakan olmadan önce bu isme dikkat edin diye. Düşünebiliyor musun?
Böyle dikkat bir... etmişler, bakan yapmışlar abi.
Evet, dikkat etmişler, bakan yapmışlar. Aynen öyle. Ya ama nasıl bir
şimdi bu tarz şeylere soruşturma pek açıldığını biz duymadık bugüne kadar. Yani yok. Zaten önergeler de reddediliyor.
Evet.
Ama Ruhsar Hanım eğer eli arkadan bağlı olarak bir türbeye girseydi o zaman yanmıştı.
Çok doğru. Çok doğru. Aynen ya, bu pandemi döneminde, bu sıkıntılı dönemde böyle komedi tarzında bir takım hadiseler de yaşıyoruz. Sen gündemi iyi takip ediyorsun maşallah Fırat'cığım oradan.
Evet, takip ediyorum.
Hakikaten İmamoğlu'na Fatih'in eşi Gülbahar Hatun türbesinde elleri arkasına bağlı biçimde gezerek saygısızlık yaptığı iddiasıyla soruşturma açılmış.
Talimat var mı? Hani türbeye şöyle giriliyor, iki el aynı paralelde duracak, burnunun hizası yerle 90 derece açı alması gerekiyor falan filan gibi bir talimat var mı? Yani yazıyor mu orada acaba? Ben onu çok merak ediyorum.
Yani,
yani döndüğümde mutlaka uğrayacağım oraya.
Öyle yani bir talimatname
diye bir şey var mı acaba?
Hiçbir türbede rastlamadık. Şimdiye kadar benim de türbe ziyaretlerim olmuştur ama öyle bir şey rastlamadık. Acaba yeni mi abi geliştirildi zaten, bu talimatlar?
Tabii Mevla'nın şöyle bir şey yok mu zaten, ne olursan ol gel diye.
Evet.
Evet, yani bırak elinin duruşunu, ne olursan ol geldir zaten bizim inanışımızın altında yatan kardeşlik,
evet.
Birliktelik, barış. Bu sevdanın altında yatan zaten şey değil midir abi, ne olursan ol gel değil midir yani?
Evet. Hayır, işin ilginci yani, bir de sırf bu iş için bile bir mülkiye baş müfettişi görevlendirilmiş. Yani bu olacak şey değil ya. Yani bu nasıl bir revanşist duygudur? Bu nasıl bir intikam almadır? Bu nasıl bir hazımsızlıktır? Yani
ya İstanbul çok ağır geldi demek ki abi ya.
Çok.
Ben kesinlikle direkt bunu görüyorum yani. Çünkü sürekli böyle bir şey var. Artık zaten Krem Bey de zaten hiç artık sadece gülüp geçiyor yani. Ben çok net görüyorum yani, paylaşımlarından olsun, konuşmalarından olsun.
Doğru.
Diyecek bir şey yok yani gerçekten.
Ama Fırat'cığım, İstanbul nasıl ağır gelmesin? Murat Ağrel'in yazısını okudun herhalde. 2011-2018 yılları arasında.
Bir araba tahsis etmemiş, ona çok kızdım yalnız.
Değil mi?
İstanbul Belediyesi'nden bana bir araba tahsis edilmedi ya. Gözüm açık gideceğim yemin ediyorum.
Ama o dönemde sana yapılmazdı zaten. Sen AK Partili
ama
değilsin
olsun,
ki.
Ama olsun yani, nasıl olsa dağıtmışlar abi. Bir tane bize de düşerdi belki.
2 milyar lira İstanbul Büyükşehir Belediyesi araç kiralama işine harcamış. 2011-2018 yılları arasında 2 milyar lira ve bu paranın gittiği yer Cumhurbaşkanlığına 480 araç, Irak Devlet Başkanı'na 6 araç, Başbakanlığa 103 araç, AK Parti İl Başkanlığı'na 62 araç, AK Parti Genel Merkezi'ne 8 araç, Okçular Vakfı'na 4 araç, TÜGVA'ya 5 araç, Sekbanlar ve Erol Spor Kulüplerine de toplam 8 araç tahsis edilmiş. Şimdi bu aslında... Yani,
tamam ben anladım. Şimdi elin nerede bağlı olduğu hiç önemli değil şu anda abi.
aslında bu araç kiralama işi, yani kiralanmış araçların amacı dışında kullanılma işi ciddi bir suçtur. Normalde bu açıklamadan sonra, Murat Ağrel'in bu yazısından sonraki elinde belgeler de var zaten. İlgili savcıların harekete geçmesi gerekiyor. Soruşturma açması gerekiyor.
Savcı derken abi?
Yani ne bileyim, adalet mülkün temeli değil mi? Adalet ülkenin temeli değil mi?
Buna cevap vermeme hakkımı kullanıyorum.
Belki. Belki. Ben de ısrarcı olmuyorum sizin bu hakkınıza.
Peki abi, evet. Şu konuda bilgi var mı? Araçların kiralandığı şirketi de merak ediyorum ben aslında.
Yani evet, muhtemelen Murat Ağrel onu da yakın zamanda açıklayacaktır. Zaten o konuda da yani herhangi bir şirket olması mümkün değil. Mutlaka orada da bir yakınlık, bir illiyet bağı illaki vardır.
Ya mutlaka bir şey yani, ama bunların hiçbir soruşturma sorunu değil biliyorsun abi. Asıl önemli olan elin nereden bağlandı.
Evet, evet. Yani maalesef öyle. Esas büyük sorun o. Ellerini...
Ne günlere geldik ya. Vallahi gerçekten ha, abi. Yani evet. Ben hani tarihe geçecek bir dönem yaşıyoruz. Evet. Tahsin abi.
Yani ağlanacak halimize de gülüyoruz maalesef. Çünkü artık aynen iş şey geldi, şeyi aştı. Yani böyle ne bileyim, hiddet eşiğimizi aştı iş olay. Şimdi aslında bütün bu yapılmış usulsüzlüklerin, bu yolsuzlukların, bu kanun dışılıkların, bu emri vakilerin seçmen nezdinde bir karşılığı olacağını ben mutlaka bekliyorum. Evet, bunlara rağmen şöyle bir akıl tutulması da yaşıyor ülkenin bir bölüm insanı. İşte diğerleri gelse onlar da çalmayacak mıydı? Şimdi aslında Fıratcığım, bu dönemin ülkeye mal olmuş en ağır faturalarından biri şudur. Yolsuzluk, usulsüzlük meşru hale geldi. Yani insanların kafasında, insanların kafasında ya diğerleri de zaten çalıyorlar, çalacaklardı. İşte siyaset, zaten siyasetçilerin hepsi hırsızdır gibi bir ön yargı var kafalarda, bir grup insanın kafasında ve bu tahkim oldu. Yani bu çok böyle oturdu. Dolayısıyla bu tabii çok ürkütücü bir şey. Çünkü bunun aslında 2002'den önce 90'lı yıllarda bu tip yolsuzluk iddialarının faturasını siyasi partiler seçimi kaybederek öderlerdi. Şimdi ödenmeyecek gibi bir korku vardı içimde. Bereket Metropol'ün anketi içimize, yüreğimize biraz su serpti. Özer Sencer Hoca'yı tanıyorum yakından da. Çok ciddi bir araştırmacıdır. Ve onun anketinde AK Parti ilk defa %27'lere düştü. Dolayısıyla demek ki seçmen nezdinde bu akıl dışılıkların, bu çılgınlıkların bir karşılığı da var diye görüyoruz. Ha, bir grup insanda ısrarla yok. Onlarda hep olmayacak karşılığı, ama önemli bir grup insanda var bu karşılık. Evet.
Abi ben yalnız tabii orada 27'nin bile iyi olduğunu düşünüyorum. Şöyle düşünüyorum onu da. Birçok kişi de anket yapılırken sorulan birçok kişi de isminizi açıklamayacağız demiş olmasına rağmen fikrini istediği gibi beyan edemiyor.
Bu yani da doğru.
En kötü ihtimalle çekimserim diyor.
Hani evet evet.
Ben işte CHP'ye oy vereceğim diyemiyor ya da AKP'ye oy vermeyeceğim de diyemiyor.
Evet evet.
Yani böyle bir problem de var. Yani herkesin şu anda böyle bir sıkıntısı, bir korkusu da var. Ya ben söylediğimden dolayı başıma bir iş gelir mi? İşte yok, ben iş bulabilir miyim? Yani ya beni bir kenara not ederler de şey mi olur? Biliyorsunuz hani memur alım kanunları bile değişti biliyorsunuz.
Evet, çok ciddi bir korku kültürü egemen şu anda ülkemize.
Tabii tabii, sosyal medyada evet. Mesela eleştirel bir şey insanlar beğenemiyor bile.
Evet yani, doğru.
Mesela
doğru.
Bizler de bir şey yazdığımızda Tahsin abi, benim birçok arkadaşımla karşılaşıyoruz ya Fıratcığım, işte paylaşımların çok güzel ama biz malum işte beğenemiyoruz, kusura bakma, yorum yapamıyoruz falan gibi şeyler söylüyorlar. Yani bu hani bu kadar eğitilmiş ve iş sahibi insanlarda varsa
evet.
Ciddi boyutta bir kitle var burada. Yani bu sorunu yaşayan. Bunu da oradaki oy oranından düşmek lazım. Yani günü geldiğinde buna göre karar verecek insan sayısını düştüğümüzde ben oradan bir 6-7 puan daha silmemiz gerektiğini düşünüyorum abi, minimum.
Yani aslında bunca kötülüğe, bunca fenalığa rağmen oralara düşmüş olması gerekiyor esasen. Bu rakam bile yüksektir, dediğiniz gibi çok doğru söylüyorsunuz. Evet, umarım insanımız olayların daha derinine, yani bakmayanlar için söylüyorum, daha derinine bakarak bu kötü böyle yolsuzluk kurumsallaşır mı ya? Resmen yolsuzluk ya. Kurumsallaştı bu ülkede. Yani bu hale geldi. Bunu biz üzerimizden atamazsak, bunu ortadan kaldıramazsak bu devletin geleceği tehdit altında demektir. En büyük tehditlerden biridir bir devlet için, bir ülke için yolsuzluk, meşruiyet dışı ilişkiler, kanun dışı şeyler eğer normal hale gelmişse bu devletin hukuki kimliği için, devletin varlığı için, kurumsal kimliği için en büyük tehdittir diye düşünüyorum. Sen ne dersin Fırat'cığım?
Çok doğru. Çok doğru abi. Kesinlikle ben de aynı şeye katılıyorum. Ama bu tabii öyle bir şey ki nesilden nesile, şimdi bir nesil büyüdü bu arada. Yani
evet.
bu nesil bunun şeyi zannediyor. Yani sen tam senin dediğin ortamda büyüdü ve bunun normal yaşam tarzı olduğunu zannediyor. Evet. Asıl problem burada. Evet. Yani bunun düzelme süreci çok uzun olacak yani.
Doğru doğru.
Hani tabii düzelmek istenirse tabii. Hani,
evet evet.
Ben çok öyle ümidim yok ama hani gerçekten bu şeyin düzelme süreci bayağı bir zaman alacak gibi duruyor.
Sosyal link.
Ya Tahsin abi, sana bir siparişim olacak benim ya.
Hayırdır?
Ben şimdi buradan tabii oraya ulaşamadığım için ayın 8'inde bir marketten bir siparişim olacak ama alabilir misin bilmiyorum ya.
Bardaksa alamam.
Bardak.
Bardak alamam.
Kömlek. Öyle bir şeyler isteyecektim onun yani.
Üzgünüm.
Ama 8'inde lazım.
Evet, 8'inde yok maalesef. 8'inde kapanıyor bardak reyonu ve elektronik eşya, kırtasiye, kalem kağıt da yok. Kalem kağıt da isteme sakın. Oyuncak zaten istemez.
Gerek yok ya böyle bir şey. Bu dönem böyle bir şey.
Ya bu genelge de bugün çok konuşuldu hakikaten, hem medyada çok konuşuldu. Sabah beri ben de düşünüyorum, başka bir çözüm olamaz mıydı? Yani marketlerde yoğunluğu azaltmak için bir iyi niyetle yola çıkılmış olabilir, bunu anlarım. Ama yani sen şimdi evde insanların tabakları, bardakları kırıldı. Öyle ya, olur ve bardak ihtiyacı var, alamazsın kardeşim. Bekleyeceksin işte kaç günse, 15 gün, 20 gün, bir ay neyse. Şimdi bu akıl alır bir şey değil. İkincisi oyuncak. Çocuk oyuncak istiyordur. Evde sıkılmışlardır bir sürü çocuklar evde şu anda hapis vaziyette. Yani oyuncak niye alınmasın?
Ya Tahsin abi, bir de ne var biliyor musun? Şöyle bir şey var. Zaten millet markete ana ihtiyacı için gidiyor. Evet. Bu saydıklarımızı geçerken alıyor.
Yani doğru.
Zaten ana ihtiyaç değil. Yani orada bir oyalandığı bir şey yok ki insanların.
Evet, evet.
Yani ne bileyim ya, ben bir an şey düşündüm ya, alkolden mi yapılıyor acaba bunlar diye düşündüm ama değil. Hani ondan mı yasaklandı düşüncesine kapıldım ama.
Evet.
Gerçekten hani ana ihtiyaç, zaten ben markete ne için giderim ya? Bir şey kalkıp gitmem ki abi, bir tane yani bardak da ihtiyacın olsa.
Evet.
Hani evde zaten tek bardağın olmadığına göre bir şekilde idare edersin ama... Ben markete ekmek almaya gitmişken, eğer o reyonun önünden geçiyorsam bardak ihtiyacım da varsa alırım yani.
Evet.
Yani yakında evlere huni de atacaklar herhalde böyle
birine. Şöyle bir şey yapılamaz mıydı mesela? Marketlerin büyüklüğüne göre dersiniz ki 100 metrekare markete 10 kişi girecek ya da 15 kişi girecek. Diğerleri dışarıda bekleyecek. Ve o 10 kişi azaldıkça birer birer içeriye alınacak marketin görevli elemanları bu konuyla ilgili. Bunu yönetebilirler. Yani siz marketi denetlersiniz. Marketin kendi elemanları da bu süreci yönetirler.
Abi çok komplike şeyler söylüyorsun ya. Yani bunları bunlar çünkü düşünülerek yapılan şeyler.
Yasakla gitsin diyorsun.
Yasakla gitsin, en kolay o ya. Oradaki yani problem değil abi ya.
Social Link.
Tahsin abi, şöyle bir durum var. Şimdi ben burada da bazı marketleri inceliyorum. Marketlerin girişinde ve çıkışında bir sayaç koymuşlar. İçeride belirli bir adet var. Dediğin gibi, senin söylediğin gibi içeri girmeyi engelleyen, ya daha doğrusu içerideki adet yükseldiği zaman çıkış kapısından çıkınca düşüyor o rakam, işte içeriden biri girince oradaki rakam artıyor. Eğer kapasite dolduysa bir tane ışık yanıyor kapıda, kırmızı, ve herkes de onu uyuyor, girmiyor.
Ne güzel.
Yani sıra bekliyorlar dışarıda.
Ne güzel. Evet.
Yani asıl şey bu. Yani yapılması gereken bölüm bu. Yani bunu manuel de yapabilirsin, başka türlü de yapabilirsin. Sonuç yani. Olarak yani bunu kontrol altına almaksa amaç gerçekten Covid'le mücadele ise, koronayla iki tane mücadele var abi. Koronayla mücadele var, bir de korona ekstra ile mücadele var. Yani bizde karışıyor o iş. O yüzden yani sen neyle mücadele etmeye çalıştığın önemli olan. Yani ben artık hani böyle şey gibi izliyorum. Yani bakıyorum, tamam gülüp geçiyorsun. Ya bu kadarı da olmaz dediğimiz her şey oldu ya.
Evet,
bugüne
evet.
Kadar ben hep öyle söyledim. Benim arkadaşlarım hep öyle söyledi. Ya bu kadarı da olmaz, bu kadarı da olmaz. Ben hep söylemiştim ya, bu kadarı da olmaz dediğiniz her şey oluyor. Yani bu da öyle bir şey. Yani ben bir de şu var abi.
Evet.
Hani markette oyuncak bilmem ne falan filan satılmasını engellemek gibi bir şey. Bana hani alternatiflerin içinde sunulsa, çoktan seçmeli bir soruda işaretlemeyeceğim tek seçenektir yani.
Değil mi? Evet.
Yani evet, haksız rekabeti önlemek için yapıldığı söyleniyor. İşte market şeydeki tekel bayilerinin kapalı olduğundan dolayı içki sattırmıyoruz meselesi var ya.
Evet.
O zaman manav da kapalı abi, niye elma satılıyor, bilmem ne satılıyor, ya da işte yani bu böyle bir bahaneye oturtturamazsınız bunu yani. Hani market açıksa market açıktır yani, market ne satıyorsa onu satar.
Yani.
Niye ilk her zaman ilk akla alkol geliyor?
Evet, evet.
Yani sanki şey mi, millet o kadar işte alkol satışı yasaklanacak yani kapalı olunca dendi. Sıra oldu millet üst üste. Belki Ramazan'da alkol alışverişi yapmak istemeyen insan bile yaptı.
Şimdi aslında yapılan şu popülizm bunların iliklerine kadar işlediği için burada da bir popülizm yapıyorlar ki muhalefet bu tuzağa düşsün ve buradan oy devşirelim. Çünkü erimenin farkındalar. Bu erimeyi durdurabilecek her durumda, hangi koşulda ne varsa avantaj olabilecek hangi adım varsa o adımı atmak istiyorlar. Çünkü dediğim gibi yani popülizm temel davranış kalıbı bunların. Ne yazık ki öyle. Dolayısıyla yapmak istedikleri o.
Tamam da bunun bir şekilde yani ben kendi taraftarları yani bu yani AKP'ye oy veren insanlar veya işte bu düşünceyi destekleyen insanların bile artık çok yüksek sesli olarak tepkilerini duymaya başladım. Yani
tabii.
Bu yüksek sesli tepki sonucu birçok yere ulaşacaktır ve yani farklı boyutlara gelecektir diye düşünüyorum. Yani
evet,
artık
evet.
Yani çok duymaya başladım. Ben hatta şöyle dedim. Bana diyorlar ki işte ne olacak seçimler, işte ne olacak bu işlerin sonu. Ben diyorum abi bizim muhalefet yapmamıza gerek kalmadı. Kendi kendilerini eritiyorlar. Aynen bu lafı söylüyorum yani.
Doğru söylüyorsun. Evet, evet gerçekten öyle. Bu ara şeyi okuyorum. Murat Ağrel'in Parsel Parsel'ini okuyorum. Bu Melih Gökçe'nin Ankara'da neler yaptığını böyle ağzımız açık bir şekilde okuyoruz ama aslında biz biliyorduk da onların çoğunu zaten.
Tabii.
Ve bunların siyaset taktiği bu. Arada hemen bir anımı anlatacağım izin verirsen Fırat'cığım.
Tabii abi.
Şimdi 2004'te ben Nilüfer Belediye Başkanlığı'na aday oldum ya. Adaylık öncesi tanıtım ve medyadan sorumlu il başkan yardımcısıydım AK Parti'de. Ve Ankara'da seçim öncesi bir toplantıya çağrılmıştık. O toplantıda bize bir yerel seçimlere yönelik bir takım eğitimler verilmişti. İşte neler yapılmalı, hangi propaganda taktikleri, teknikleri kullanılmalı filan gibi. Melih Gökçek de bir programda hocamızdı. Yani gelip ders veriyordu işte neler yapılır, nasıl yapılır filan diye. Söylediği birkaç şey vardı. Bunu ilk defa böyle kamuoyuna anlatıyorum. Birçok dostla paylaşmıştım ama benim ağzım açık kalmıştı. Hatta Murat Ağrel'le bir gün senin sayende tanışıp sohbet edersek ona keşke bu kitabı yazmadan bu kitabı yazmadan haberim olsaydı da bunu da paylaşsaydım sizinle deme ihtiyacı duyacağım sanırım. Melih Gökçek bize ne anlatmıştı biliyor musun? Siz dedi arkadaşlar seçimi alacak çeşitli taktikler vardır dedi filan böyle yani her tarafı popülizm kokan taktikler. Mesela ben dedi Murat Karayalçın'la DSP adayı Doğan Taşdelen karşı karşıyayken Doğan Taşdelen zayıf adaydı dedi. Karayalçın'ın alma ihtimali vardı benim karşımda. Ben Doğan Taşdelen'in mitinglerine 5000 kişi 10000 kişi toparlayıp gönderiyordum dedi. Kalabalık gözüksünler ve sol seçmen desin ki Doğan Taşdelen de alabilir oraya yüklensinler oylar tam bölünsün ben de aradan sıyrılayım dedi nitekim öyle oldu dedi filan. Şimdi bir de şunu önermişti böyle birkaç tane önerisi vardı siz dedi mesela kendi arkadaşınız radyoda radyo programları çok yapın dedi kendi arkadaşınız radyoya bağlansın desin ki ben işte CHP'liydim elim kırılsın bir daha oy verirsem lanet olsun çok pişmanım şu yanlış oldu bu yanlış oldu desin bu daha etkili olur dedi yani sizi savunan birinden çok daha etkili olur filan. Şimdi şu tevessül edilen propaganda taktiklerine ve tekniklerine bakabiliyor musun? Yani
de bir şey değişmemiş demek ki abi fazla.
Tabii yani bugün de uygulananlar onlar maalesef yani. Evet evet.
Evet ne yazık ki abi ne yazık ki yani ama demek ki eğitim seviyemizin demek ki
öyle.
Ben demek alıcı kitle değişmemiş demek ki abi. Yani bir ürün vardır bir satış yaparsın.
Evet.
Belirli bir kitlesi vardır onun alıcısı. O alıcıyı sabit tutmaya çalışırsın.
Evet.
Yani şu anda da sanki
ama değişiyor.
Alıcı kitleyi, kalıcı kitleyi sabitleştirmek düşüncesindeler ama zannetmiyorum.
Başaramadılar.
Yani çünkü şey var abi. Artık hani kemiğe dayandı deniyor ya bıçak kemiğe dayandı.
Tabii. Bıçak kemiği gerçekten, kesiyor. Evet,
aynen öyle. Yani bana şöyle yani Süleyman Demirel'in bir müthiş bir lafı vardı biliyorsun abi. Tencere tava
iktidar düşürür.
Hükümet yoktur diye.
Aynen.
Evet, aynen öyle abi.
Aynen.
Bakın araya doğru herhalde evet. Ufak ufak yol alıyoruz.
Evet.
Ufak ufak da değil bence bir yokuş yani kamyonun freni patladı bence gibi geliyor.
Bence de öyle. Evet. Umarım çok hasar vermeden etrafa, ülkeye çok hasar vermeden demokratik bir usulle bu arkadaşlarla yollarımızı ayırırız memleket olarak inşallah.
Hadi hayırlısı olsun diyelim abi.
Evet bir programın şey sonuna da geldik galiba. Patron öyle diyor yan taraftan bana işaret ediyor.
Tamam abi. ben de çalışmaya başlayayım artık. Burada çalışmaya başlama saati öğlen.
Değil mi? Çok güzel.
O saat 11 civarında şu anda.
Evet.
Kayıt yaptığımız sırada.
Peki. Aynen sana iyi mesailer Fırat'cığım.
Sağ ol abicim. Çok teşekkür ediyorum. Ben yine tüm dinleyenlerimize çok teşekkür ediyorum. Bizlerle birlikte oldular. Bugün biraz uzattık kusura bakmayın. Çünkü gündem o kadar dolu ki bunu bu kadar kısaltabilmek için bile Tahsin Bey'le program öncesinde bir 45 dakika kadar konuşuyoruz. kısaltma çalışması 45 dakika sürüyor. Yayından dolayı. Ben tekrar tüm dinleyenlerimize teşekkür ediyorum. Tahsin abicim,
iyi bak. Ben de hem sana çok teşekkür ediyorum. Uzaklardan bize keyif veriyorsun, şeref veriyorsun.
Sağ olun. Ben teşekkür ediyorum.
Dinleyenlerimize çok teşekkür ediyorum. Hoşça kalın diyorum herkese.
Evet, ben de tüm dinleyenlerimize, bize dinleyeceğiniz kanalları biliyorsunuz. Apple Podcast, Spotify ve tüm podcast kanallarından artık ulaşabiliyorsunuz bize. Zaten sosyal medyamızı takip ederseniz Sosyalink Ağı üzerinden, Sosyalink olarak yazdığınızda tüm sosyal medyadan bulabilirsiniz bizi. Tüm sosyal medya kanallarından. Oradan Sosyalink Ağı'na bağlı çok güzel kayıtlarımız var. Sadece bizim program için değil, Sosyalink'in içerisindeki tüm yayınlar için lütfen bizi takip etmeye devam edin diyorum. Görüşmek üzere, haftaya yine birlikteyiz.
Sosyalink podcastlerini Spotify, Google Podcasts ve Apple Podcasts gibi podcast platformlarıyla sosyalink.net adresi üzerinden dinleyebilirsiniz. Kulağınız bizde olsun.
Hey guys, it is Ryan. I'm not sure if you know this about me, but I'm a bit of a fun fanatic when I can. I like to work, but I like fun too. It's a thing. And now the truth is out there. I can tell you about my favorite place to have fun. Chumba Casino. They have hundreds of social casino style games to choose from with new games released each week. You can play for free anytime, anywhere. And each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at ChumbaCasino.com.
No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.